Ayrım 19. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin. Sayfa 268. Necip Fazıl Kısakürek. Mektup. 5 Aralık 1980. Üstad, çoktan beri ziyaretinize gelmek istiyorum. Ancak ben sizden çok uzakta oturuyorum. Çatalca'da kimsesiz çocuklar için kurduğum vakıfta yaşamaktayım. Yine de bir gün ziyaretinize geleceğim. Kültür Bakanlığı büyük ödülü kazandığınız için sizi candan kutlarım. Bu ödülü almakla Kültür Bakanlığı'nı ödüllendirdiniz. Size gelecektim ama 3 gün sonra Almanya'ya gidiyorum. 1 ay sonra döneceğim. 6 yıldan beri Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı adıyla bir yıllık çıkarmaktayım. Size son sayısını gönderiyorum. Tetkik etmeniz için. İnşallah 100. yaşınızda da sizi tebrik etmek bana kısmet olur. Ben sizden 9 yaş küçüğüm. Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı için 75. yaşınıza dair bir yazı vermenizi rica ediyorum. Bu yazıyı eski yazı yazabilirsiniz, size daha kolay gelirse. Yazmaya zamanınız yoksa bu mektubu size getiren hanıma söyleyerek yazdırabilirsiniz. Ama ben sizin yazınızı tercih ederim. Yazı istediğiniz uzunlukta olabilir, her ne isterseniz yazınız. Mesela 75. yaşınız dolayısıyla bir muhasebe, geçmişte bir muhasebe yahut hatıralarınızdan bir bölümü anlatabilirsiniz. Şiirinizde yahut tiyatro yazarlığınızdaki merhaleleri de açıklayabilirsiniz. Ya da büsbütün başka şeyler. Yazınızla birlikte bir de fotoğrafınızı rica ediyorum. Bu yıllığın neşri gecikmiştir. Bu münasebetle mümkün olduğu kadar çabuk gönderirseniz beni sevindireceksiniz. Ziyaretinize geleceğim. Yolunuz düşerse bir gün sizi vakıfa da misafir etmekten şeref duyarım. Neslihan Hanımefendi'ye lütfen saygılarımı bildiriniz. Her zaman dostluklar, Aziz Nesin. Not: 10 Temmuz 1988 tarihli 2000'e doğru dergisinde Cemal Süreyya, Şevket Eygi'yi anlatan yazısında Necip Fazıl'a da şöyle değiniyor. Necip Fazıl'ın genç dostlarını beslenme çantası görme gibi bir yemek hastalığı vardı. Söz gelimi Sezai Karakoç'un burslarına, maliye müfettiş yardımcısı iken de yevmiyelerine tatlı bir biçimde el koyardı. Bir gün tepeden inme bir kararla Mehmet Şevket Eygi'ye de Çile'nin yeni baskısını sattı. Böylece Bedir Yayın Evi doğdu. Mektup: Sayın Aziz Nesin, Necip Fazıl'ın ölümünün 3. yıl dönümü dolayısıyla yaptığımız soruşturmanın önemli bir halkası olarak sorularımızı cevaplayacağınız inancıyla başta teşekkür ederiz. Önce şunu belirtelim ki biz bir davanın samimi muarızlarını, o davanın asliyet ve manasına aykırı sahte yancılarından daha samimi buluyoruz. 1982'de kendisine basın şeref ödülü verilmesi dolayısıyla Necip Fazıl'a yazdığınız ve daha sonra yayınlanan mektubunuzda onlar o ödülü size vermekle aslında kendilerini ödüllendirdiler biçimindeki ifadeniz, onun hakkındaki samimi düşünce ve duygularınızın en güzel ifadecisi olsa gerek. Efendim, özellikle sol çevrede gözlemlediğimiz bir gerçek var. Başta Oktay Akbal olmak üzere kendisini Büyük Doğu'da ve onun himayesinde bulmuş pek çok kimse, belki sırf bu yüzden, Necip Fazıl'dan bahsederken onu hiçliğe mahkum etme çabasındalar. Her vesileyle solda görülebilecek bağnaz ve yobaz bir tip halinde Necip Fazıl olayını küçümsemek ve çarpıtmak gayretkeşliğinden bir türlü kurtulamadılar. Ellerinden gelse ve tek mısra-ı dünyaya şeref verecek şair diye ilan etmiş olmasalardı, onu şair bile saymayacaklar. Yaşanan gerçek o ki Necip Fazıl şair olduğu kadar, şiirini bile uğruna kullandığı bir fikir ve aksiyon adamı, her dönemde asla vazgeçmediği siyasal tavrıyla da fikrinin siyasetçisi ola gelmiştir. Şimdi Sayın Aziz Nesin, özellikle sizin Necip Fazıl konusunda bizim için anlamı söz konusu mektubunuzla daha iyi anlaşılan bir sükût tavrınız var. Bize bu konudaki sükût orucunuzu bozar ve Necip Fazıl'ın sanatçı kişiliği yanında özellikle belli başlı bir ideolojiye sahibi olarak fikir adamı kişiliği ve sosyal siyasal etkinlikleriyle gittikçe temellenen ve sürüp giden tezirleri hakkında ne düşündüğünüzü söyleyebilir misiniz? Onun her türlü yobazlığı mahkum eden açık fikirleri yanında solda müzminliğini hala sürdüren ilericilik gericilik tartışmasındaki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tekrar teşekkürler. Mektup: Sayın Tavır Dergisi Yöneticisi ve ilgilileri. Necip Fazıl Kısakürek'in ölümünün 3. yıl dönümü dolayısıyla benden yanıtlarını istediğiniz sorularınızı içeren mektubunuz elime çok geç ulaştı. Bundan sonra da uzun süre işlerimin çokluğu nedeniyle sorularınızı yanıtlamakta çok geciktim. Elimde olmayan bu gecikmelerden dolayı lütfen beni bağışlayınız. Belki de süresi geçmiş olduğu için sorularınıza yanıtlarımı kullanamayacaksınız. Yine de gönderiyorum. Gerek gecikmeden dolayı, gerek içeriğinin sizce uygun görülmeyeceği olasılığıyla yanıtlarımı kullanamazsanız, onlar ileride benim işime yarayacaktır. Birlikte Öldüklerim adıyla yayımlayacağım kitabımda Necip Fazıl da yer alacaktır. Bu yazılarımı o kitabımda kullanacağım. Daha önce mektubunuzda sözünü ettiğiniz bağnazlıklarından dolayı okunamıyor. Dipnot. Aziz Nesin mektubunun bir kopyasını eski yazı el yazısıyla dolma kalemle yazmış. Ne yazık ki kağıdın tam ortasına ıslak bir kap ya da sürahi konmuş ve mürekkep yer yer dağılmış. Birçok yer çok zor okunuyor. Solcuların Necip Fazıl'ı hiçliğe mahkum etmeye çalışmaları savınızı yanıtlamak istemiyorum. Tek örnekle bir sav kanıtlanmaz. Genelde bu bağnazlık hem sağ hem solda vardır. Ancak hakça konuşmak gerekirse özünden gelen bu bağnazlık sağda öylesine aşırılığa varmıştır ki, onun yanında soldaki bağnazlık hemen hemen hiç kalır. Bunu kanıtlayacak pek çok örnek gösterilebilir. Örneğin ben sağcı dergilerin hepsi değilse bile pek çoğunu sürekli olarak izlerim. Solcu dergilerde sağcı yayınlara zaman zaman yer verildiği, sağcı yazarlardan söz edildiği halde, sağcı dergilerde sol yayınlara ve sol yazarlara ya hiç yer verilmemiştir, ya da salt, çatmak, yermek, alay etmek için yer verilmiştir. Yine örneğin benim 11 yıldan beri yayımlamakta olduğum Nesin Vakfı Edebiyat Yıllıklarında görüleceği üzere, sağcı solcu ayrımı yapılmadan bütün yazarlara ve yapıtlarına yansızca yer verilmişken, sağcı yayın ve yıllıklarda bu yansızlık hoşgörüsü kesinlikle yoktur. Mektubunuzda Necip Fazıl konusunda bir sükût tavrınız var diye yazmışsınız. Haklısınız. Salt Necip Fazıl konusunda değil, Sabahattin Ali, Kemal Tahir, hatta bir oranda Nazım Hikmet ve benzeri dostlarım konusunda bile suskunluğu yeğliyorum. Yine suskunluğum sandığınız gibi Salt Necip Fazıl'a özgü değil. Bu susmamın nedeni şu: bu büyük Türk yazarlarını baştan sona bir bütün olarak bilebildiğimce iyi ve kötü yanlarıyla, akları, karaları ve grileriyle eksileri ar. Dipnot. Mektup burada kesiliyor. Ya hiç tamamlanmamış ve yollanmamış ya da Aziz Nesin'in mektubun tam kopyasını almaya zamanı olmamış. Not. Gazeteye, Cumhuriyet, dipnot, Aziz Nesin'in el yazısıyla eski yazı yazılmış ancak Aziz Nesin'in metni olduğunu sanmıyorum. Birkaç makale getirmiş, yazı işleri odasında çalışan Doğan Nadi'ye, bu makaleler yayınlanırsa sanat ve edebiyat alemimizde birer hadise olacağı söylenmişti. Benzetişleri yeni, esprileri güzel, iddiaları inandırıcıydı. Her haliyle insanı saran bir havası vardı. Ankara'da Ağaç dergisini çıkarıyor, etrafını alan dostlarını, hayranlarını lokantalara, barlara götürüyor, avuç dolusu paralar harcıyordu. Eli açık ve müsrif bir insandı. Bu yüzden ona aramızda Prens adını vermiştik. 25-26-924. Bir akşam 7-8 kişilik bir grup halinde bizi Ankara'daki Tabarin'e götürdü. Aramızda hasisliğiyle ünlü Nahit Sırrı Örik de vardı. Geç saatlere kadar yiyip içip eğlendikten sonra Necip Fazıl hesap istedi. Hesabı getiren garsona da paranın para olduğu zaman tam 50 lira bahşiş bıraktı. Hepimiz hayret içinde kaldık. Hele Nahit Sırrı o incecik sesiyle isyan etti. Ayol siz delirdiniz mi? Hiç 50 lira verilir mi? Necip Fazıl bir milyarder edasıyla fütursuz cevap verdi. Hani ben sizden bir zamanlar 50 lira borç istemiştim de paranız olduğu halde param yok veremem demiştiniz. İşte şimdi o 50 lirayı ben bir garsona veriyorum. Sizi birazcık olsun para harcamaya alıştırmak istiyorum. O yıllarda Necip Fazıl şöhretinin tam da zirvesinde bulunuyordu. Şairliğinin tadını her alanda çıkarıyor, evinde uşak kullanıyor, yemeklerini zamanın en lüks lokantası sayılan Karpiç'ten getirtiyor, özel olarak kiraladığı büyük bir dairede fraklı smokinli garsonlar kullanıyor, partiler veriyordu. Tabii bu türlü hesapsız harcamalar içinde sık sık 5 liraya muhtaç olduğu günler oluyordu. Bir de at merakı vardı. Eline topluca bir para geçti mi iyi cins bir at alıyor, ona bakmak için bir de seyis tutuyor, bir yığın masrafa giriyordu. Bu at sevgisi sonunda onu Ata Senfoni adlı bir kitap yazmaya kadar götürmüştü. Not: dev aynalarına sığmayan şair Necip Fazıl. Ayna ne denli büyük olursa olsun, ister boy aynası, ister boydan boya duvarı kaplayan ayna, ister dev aynası. Hiçbir ayna onu bütünüyle yansıtıp gösteremezdi. Salt yüzü bile aynalara sığmazdı. Kendi gözünde kendisi öylesine büyüktü. Bir akşam üzeri Nahit Sırrı Örik'le vapura bindik. Kadıköy'e geçeceğiz. Vapur çok kalabalıktı. Ayakta duruyorduk. Necip Fazıl'ı gördük. Nasıl dışlayarak, nasıl Nahit Sırrı'yı aşağılayarak konuşuyordu. At üzerine kitap yazacakmış. Sipariş almış. Nahit Sırrı galiba Topkapı Müzesi'nde el yazması bir kitaptan söz etti. Sonra o kitabı yazmış. Ata Senfoni. Menderes kumar oynamasın diye at yarışlarına at sokmasını salık vermiş olacak. Bugün şöyle dedi. O zaman Fener yolu ilerisinde nahiye durağında geniş bahçeli bir köşkte kiracıydı. Evde iki at besliyorum. Ahırda her biri 50'şer 1000 lira. Bakıcısına ayda 1000 lira veriyorum. Ama bugün bana 10 lira gerek. 50 bin liralık attan 10 liralık parça alamam ki. Atın kuyruğundan bir kıl koparamam. Kimse 10 lira vermez. Bayramda gittim. Kırılmış küpte akide şekeri vardı. Belki 6 başka bir şey. Sütçü alacağını isteyince kavgası. Yılbaşı gecesinin sabahı yolda gördüm. Başka bir kısa kürek akrabasını da gördük. 50 liradan başlayıp indire indire para istedi. Galiba 2,5 liraya razı oldu. Ne tuhaf, bu kadar küçüğe inerken bile küçülmezdi. Günlük Büyük Doğu'da iftira dolu yazısından ötürü profesör bayılmış diye mutluluğu. Vapurda bağırarak konuşması, Necip yazısı davayla başlayacak. Bu alçak adam. At sineği konmuş gibi suratını titretmesi elinde değil, kaldırım şairi. Asfalt diye yazsaydı, asfalt şairi olurdu. Toptaşı cezaevine gelişi bir çömezi vardı. Çömezinin kız kardeşine Celal Sılay vurgunmuş, dergi çıkarma önerisi. Balık pazarındaki eski Pandeli'ye gidişimiz. İlk rejansa o ve karısıyla gitmiştim de ayağımda lastik vardı. Evimdeki eşyalar haciz edilecek diye düşün yayın evine gelişi. Kemal'le konuştuk. Belki yalandır ama ya doğruysa? Dergisinde ve gazetesinde yazdığım yazı. Takma adı bilmiyorum. Amacımız bir, iktidarı devirmek. Seninle sonra hesaplaşacağız. Haşmat Akal'la kavgaları. Nazım'ı kıskanırdı. Müslüman dünyasında ona öyle değer verilmesini isterdi. Karısı ve oğluyla Çerkez Bahri Bey'in Kafkas Kulübü açılışında buluşmamız. Para piyesinin gürültüsü, o İtalya'da okuyan herifin intihali ortaya atışı. Neşet Günal, not. Neşet Günal, eleştirmen olarak yazar olarak. Sedef Adası'nda Ercüment Kalmık Altan. Yazar-ressam ilişkisi, Sanatçılar Birliği girişimi. Toplumcu, gerçekçi. Hep bir aileden kişiler, salt fizik benzerliklerinden değil, benzemezler de pek. Benim akrabalarım gibi gelir bana, ad bile koydum, Reşit. Elleri ayakları organları değil, aygıtlarıdır, üretim aracıdırlar. Anadolu insanı, özgün, ulusal, evrensel. Aslını inkar etmiyor, boyası az, gömlek değiştirmiyor, sınıf değiştirmiyor, sağlam, güven veriyor. Nerede bir insan başı darda kalırsa bu resimlere sığınabilir, onlarla konuşabilir. Ben konuşuyorum Raşit'le. Belirtilmeyen ancak sezilebilen bir güç, gizil güç, yaşama direnci, sevgi, hınç var. Mekan bizim, mekanın ayrıntıları. Mekan insanı bütünlüyor, insanla birlikteliği var. Mekan dekor değil. Mekan da insanla birlikte, insan mekanın içinde yaşıyor. Mekanın işlevi var resimdeki insanlar için. Zengin kitaplığı, aksesuar, gerekli gereçler, araçlardır. İşlevselliğini yitirmiş nesneler değil, araç araçtır. Araçlar amaç olmamıştır. Moda gibi, süs, giysi gibi. Çocuklar hastalıklı, ana baba sapasağlam ama bu acayip sağlamlık, bakımlı besili sağlamlık değil. Yaşama direnci, yaşama inadı, ille de yaşayacağım diyen inat. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Sessiz haykırışlar, özellikle ellerde, yumruklarda, parmaklarda. Eller bağırır, sessiz ama suskun değil. Toprakla boğuşan, doğayla çatışan, eller kürek, çekiç, kazma, bel, tırmık, bıçak. Ayaklar balyoz, keser, tırpan, toprak insanları. Sanat cambazcılığı, illüzyon, göz boyama yok. Toplumcu gerçekçilik, resimde hele nasıl olur, bilemiyorum, olsa olsa böyle olur. Resimlerindeki insanlar konuşur, anlatırlar. İnsan suçluluk duyar, tokat gibi şaklar. Nüvit Özdoğru. Birlikte yaşadıklarıma Nüvit Özdoğru'yu da alacağım. Doktor Nevzat Atlıcı, yani Alaturkacı olmuştu. Arnavutköy'deki evine gittiğimde, gözümde ne büyütmüştüm. Beethoven sağır bu sessiz diye. İstanbul, 14 Mayıs 1968. Düdükçülerle fırçacıların savaşını beğenmiş olmanıza sevindim. Çünkü ben sizin tiyatro üstüne yargılarınıza çok önem veriyorum. Çok şaşılası bir durumdur benimkisi. Tiyatro benim için çok pahalı bir metres gibi. Bu güzel metresi beslemek, doyurmak için durmadan zamanımı, paramı, kendimi veririm. Karşılığında o bana hiçbir şey vermez. Her oyun yazarı oyun yazıp para kazanır. Ben yazarım, kitap olarak yayımlarım. Bunca emekten sonra elime bir şey geçmez. Oysa ben bu vefasız ve pahalı metresin artık nikahım altına girip meşru karım olmasını istiyorum. Bu eserin beğenilmemesini çok iyi anlıyorum. Bir eserim beğenilmezse ben bundan hiç üzülmem, darılmam. Ama şimdiye kadar 12 oyun yazdım, 4 oyun kitabı yayımladım. Bana iltifat değilse sözleri, herkes oyunlarımı çok beğendiğini söyledi. Öyleyse bu oyunlar neden sahneye konulmaz? İşte benim şaştığım budur. Bu yönde ilişkiler kuramıyorum. İstemiyorum da böyle bir şey. Belki bundan. Yazar olarak benim görevim yazmak, sonra yayımlatmak. Benim işim burada biter. Evliliğinizin mutluluk vermesine çok sevindim. Çok. Sevişen insanlar, mutlu insanlar bana anlatılmaz bir bayram çocuğu sevinci verir. Evet, yalnızım ama evliyken daha çok yalnızdım. O kadar ki yalnız bile değildim. Yalnızlık benim etim derim gibidir. Şimdi ona kavuştum işte, yani kendime. Ne kadar sürer bu durum bilemem. Belki yine benimle yalnızlığımın arasına biri girebilir. Orhan Hançerlioğlu. Necdet Uğur'a söylediği Fakir Baykurt Kadıköy vapurunda. Yabancı dil bilmeden felsefe sözlüğü. Haldun Taner'le arası iyi değil. Orhan Kemal. Not. Orhan Kemal ve biraz da Yaşar Kemal dolayısıyla. Senli benli, hatta daha da ileri giderek al takke ver külah, enseye tokat, kıça parmak, sövgülü bilmem neli, ulanlı mulanlı konuşmak, konuşanların yakınlıklarını mı yoksa içtensiz yakınlık gösterisi olan kabalığı mı anlatır? Not. Cemile ve Dünya Evi romanlarında yiğitlikleri dile getirilmiş eşi Nuriye Öğütçü'nün. Zübük yönetim evine gelen kadın, güzelce balık eti esmer, anlamazdan geldim. Galiba balıklı hastanesinde çalışıyordu. Samsunlu gazeteciden bir oğlu vardı. Kocasının büyük oğlunun denizde boğulmasından sonra içkiye düşkünlüğünü anlattı. Orhan Kemal'in akrabasıyım demişti, sormuştum. Ben ona benziyor diye Nuriye ile evlenmiştim dedi. Benziyorlardı birbirlerine. Trafik kazası, para istedi, gönderdim. Mutsuz, başarısız bir aşk bu. Orhan Kemal'in Türk Edebiyatı'ndaki yeri, yazı taslağı. Edebiyattaki yeri deyince bu sözü çok kişi, örneğin bir sinema, bir tiyatro salonundaki numaralı koltuk, stadyumlardaki numaralı tribünlerdeki yer gibi bir yer sanıyor. Edebiyatçının değerine göre de bir yer, önde bir yer oluyor, büyük bir yer oluyor, geniş bir yer oluyor. Edebiyatçının bu yeri ne denli büyük, ne denli geniş, ne denli önde olursa o edebiyatçı da o denli büyük sayılır. Edebiyatçının yeri böyle anlaşıldığı için de ölümünden sonra birçok edebiyatçının kalıcılığını vurgulamak için şöyle söylenir. Yeri doldurulamaz bir kayıp. Yani onun yeri öyle büyük, öyle geniş bir koltuktur ki o koltuğu dolduracak büyüklükte edebiyat gövdesi bulunamayacağından o yer hep boş kalır. Oysa her edebiyatçı, elbette gerçek edebiyatçıdan söz ediyorum, kendi yerini kendisi yapar. Ve kendisi kendisine öyle bir yer yapar ki daha önceleri böyle bir yer yoktur, olmamıştır. Ve işte edebiyatçı odur ki daha önce hiç var olmamış bir yeri kendisine yaratarak var eder. Böyle olduğu için de bir edebiyatçı aynı dalda eserler vermiş olsa bile başka bir edebiyatçı ile ölçüştürülemez. Hepsinin yeri ayrıdır, kendine göre ve kendine özgüdür. Bu uzun açıklamadan sonra bu konuda Orhan Kemal için söyleyeceğim çok kısadır. Orhan Kemal'in Türk edebiyatında bir yeri vardır. Bu çok kısa yargı edebiyatçı sayılan ve edebiyatçı sanılan her yazar için söylenecek bir söz değildir. Bir yazar için edebiyatta yeri var demek bence o yazara bir büyük önem ve değer verilmesidir. Orhan Kemal'in Türk edebiyatındaki yerinin niteliğine gelince, bunu bugünden nitelendirmek, değerlendirmek hemen hemen olanaksızdır. Bu yerin niteliği ve değeri zamanla anlaşılacak, o zaman belli olacaktır. Not: Düşman topçusu ilk atışta hedefini bulamaz. Odun için sağına soluna, önüne arkasına, hedefin dolaylarına arama atışı yapar. Tam mesafeyi belirleyince hedefini mermiler. Ölüm de daha Sabahattin Ali, Sait Faik, Orhan Veli, başka arkadaşlarımız da çoktan bizim kuşak sanatçılarını tırpanlamaya başlamıştı. Şimdi tek tek hedeflerini seçiyor, dolaylarımıza mermilerini yağdırıyor. Orhan Kemal ölümün bizim kuşaktan en yeni hedefi oldu. Elbette çok genç öldü. Hele bir yazar için 56 yıllık bir yaşam gerçekten çok kısadır. Çünkü yazar genellikle 45-50 yaşına dek ancak müsveddelerini yazar, müsveddelerini yayımlayabilir. Asıl yazmak istedikleri, yazacakları bundan sonradır. Nasıl ayva, nar, incir gibi meyveler güneşte pişerek tatlılaşırsa, yazar da yıllarca acı çilesi içinde pişerek durulur, olgunlaşır. Orhan Kemal niçin bu kadar genç öldü diye düşünüyorum. Hem de hiçbir zaman rahata ermeden, hem de tam birazcık rahata erecek olduğu şu günlerde. Bu erken ölümün suçluları olmak gerekir. Kuşaklaşlarımız yazarlar gibi Orhan Kemal'in de bu erken ölümünden bozuk düzeni yaratan ve sürdüren kötü yöneticiler ve anlayışsız yönetmenler suçludurlar. Orhan Kemal geçmişteki acıların, dayanılmaz sıkıntıların, bunalımların, ekonomik ve politik baskıların sonucunda bu kadar erken öldü. Gençliğinin en güzel günlerini cezaevlerinde, özgür kalınca da anlatılamaz geçim sıkıntıları içinde geçirdiği günleri, sanki bundan kendisi sorumluymuş gibi ölüm ona ödetti. Bu ödetme Orhan Kemal'in ölümüyle bitmiyor. Bunu gerçek sorumlu olan toplum da ödeyecektir, ödemektedir. Bugün toplumca bunalımlar, sıkıntılar içindeysek bunun baş nedenlerinden biri de toplumun Orhan Kemal gibi kendi öz sanatçılarına sağır ve kör ve duygusuz kalmış olmasıdır. Orhan Kemal halkımızın yiğit sanatçısıydı. Sanatçısıdır da, çok dayandı, çok direndi, çok acılar çekti. Ama en zor durumlarda bile hiç ödün vermeden yiğitçe davranmasını bildi. Dar geçitlerden eğilmeden geçmesini başardı. Yazı taslağı, Orhan Kemal. Önce açıkça söyleyeyim ki ben Orhan Kemal'i sevmedim. Ünü, gizli, burada bir Arapça yazı var, çekemeyenlerdendi. Açık yiğit değildi. Biliyorum bu yargımı okur okumaz Orhan Kemal için yansız olamayacağım yargısına varacaksınız. Değil oysa, kimseye yansız değilim ki ona olayım. İnsanların psikolojik oluşumu bakımından birbirleriyle bir anlama, bir tür ayrılığı ya da tür birliği, tür aykırılığı, tür uyumluluğu oluyor. Tür aykırılığı, leylek ile yılan, kedi ile fare arasındaki düşmanlık değil, birbirine aşılanamayan bitkiler ayrılığı gibi bir şey. Aramızda tür ayrılığı olan insanlarla aynı düşüncede, aynı ideolojide oluyoruz. Birlikte yaşıyoruz, hatta arkadaşlık ediyoruz, eder gibi görünüyoruz. Çatışmıyoruz, kavga etmiyoruz. Ama yine de bağdaşamıyoruz. Birbirimize kanımız kaynamıyor. İçimizden ve bütünümüzle birbirimizi sevmiyoruz. Üstelik birbirimizi sevmediğimizi de pek belli etmiyoruz. Ruhu anlaştı dedikleri şey. Selahattin İlhan benim için öyledir. Orhan Kemal'le aramızda işte böyle ne olduğunu kelime olarak söyleyemeyeceğim. Bilmediğim bir psikolojik tür aykırılığı vardı. Onun davranışlarını sevemedim. Sanırım o da aynı nedenle beni sevmedi. Ya da benim kendisini sevmediğimi sezinleyerek bana uzak kaldı. Ulan diye konuşması. Mezar yaptırma olayı. Yahu birbirimizi okumuyoruz deyişi. Kazan töreni. Not: Orhan Kemal hiçbir zaman kibar ve okumuş taşra esnafı olmak özentisinden kurtulamadı. Kurtulamadı. Çünkü yaptıklarının özenti değil, doğal olduğunu sandığından ayrımında bile değildi. Uçları sivri ve her zaman pırıl pırıl boyalı ayakkabı, ince düğümlü ve parlak renkli boyun bağı, burun altından başlayıp yanlara doğru getirilme, uçları incelen incecik ve her zaman ayna önünde özenilerek biçim verilmiş bıyıklar, her zaman iki yandan ayrılmış ama sık sık arkaya doğru taranmış ve belki yağla bastırılmış saçlar. Son 10 yılında bu saçlar hep boyanırdı ve boyalı olduğu da belli olurdu. Kenarları ince ve genellikle kahverengi, kenarlarının arkası kalkık, önü inik ve biraz külhan beyce, sola eğik fötür şapka. Hemen her gün sabahtan öğleye dek çay evlerinde bol sövgülü tablo oyunları, öğleyin çoğunlukla bir Adana işi acılı kebap ve yemekler. Rakısız olmaz. Öğleden sonraları ise her gün erken kalkılarak ancak sabahları kahve evlerine gelmeden önce yazılabilmesi çok kolay senaryoları, hikaye ya da romanları, ya çok ucuza pazarlama ya da sipariş alma çabaları, akşam ve gece meyhanelerde bol ana avratlı, Allah'ından kitabından başlayarak Adana işi sövgülerle şakalaşarak, arada bir nasıl sömürüldüğünden yakınarak edebiyatın dedikoduları üzerine söyleşiler. Kim polis, kim polis değil. İşte Orhan Kemal. Dizini vurup masaya çömelip sandalye çekip çalışmak yok. Sepete pamuk doldurmak yok, kitap okumak yok, şarj olmak yok. Doğa her ne vermişse kendi yeteneğini sömürmek, o da sonuna dek değil, ucundan kıyısından. İşte Orhan. Bu yetenek ne yapılabilir? Ancak nokta noktaları yapabilmiştir. Dipnot. Metinde bu kısım boş bırakılmıştır. Sofya, 13 Ekim 1980 Pazartesi Ormanda. Not. Kitaplar Dergisi'nin 3. sayısında Talat Kılıç'ın Bereketli Topraklardan Bir Ay başlıklı yazısı. Hikmet Altın Kaynağı Mektup, 7 Temmuz 1974 Pazar. Bay Hikmet Altın Kaynak. Arkadaşım Orhan Kemal üzerine düzenleyeceğiniz kitapta benim de yazımın bulunmasını istediğiniz için teşekkür ederim. Ölümünden sonra Orhan Kemal için yazmadım, yazmaya çalıştımsa da yazamadım. Bunun nedenini kısa yazıda açıklamam zordur. Ama belki ilgilenirsiniz diye size bir ipucu verebilirim. Eskiden Ankara'da Salim Şengil'in yayımladığı Dost Dergisi 53. yaşım dolayısıyla benim için özel sayı düzenlemişti. O özel sayıyı yazanlar arasında Orhan Kemal de vardı. Orhan Kemal'in Dost'ta yayımlanan o çok kısa yazısı, derginin sahibi Salim Şengil'e gönderdiği mektubun ancak bir bölümüdür. O bölümü de Salim Şengil benim üstelemem üzerine dergiye koymuş ama bütününü yayımlamamıştır. İşte Orhan'ın Dost'taki o bir iki satırlık yazısından sonra onun ölümü arkasından yazmak bana zor, hatta şimdilik olanaksız geliyor. Birkaç kez denedim yazmayı ama içimden değildi duygularım da, yazım da. Bütün yaşamımda içtensizlikle hiçbir şey yapmadım. İleride olayın başını sonunu da anlatarak geniş açıklamalarını belki yazarım. Getiremediğim için beni bağışlayacağınızı umarım. Düzenleyeceğiniz kitabın Orhan Kemal'e layık olmasını dilerim. Başarı dileklerimle. Hikmet Altın Kaynağı Mektubu. Sayın Aziz Nesin, ölümü 4. yılını doldurdu, ölümsüzlüğe doğru. Adına kurulan ödül yürüyor, üzerine yazılan pek çok yazı var. Ama bunlar dergi ve gazetelerin tozlu sayfalarında unutulmaya bırakılıyor. Bu büyük yazarımızı her şeyiyle anlatan, bir anlamda da yaşatacak olan tek bir kitap yok, çıkmadı. Bunu yapmak bir sorumluluksa ilk ben duyuyorum, savında değilim. Arkadaşı Nurer Uğurlu da İkbal kahvesiyle kendine düşen görevi, ortak yaşamlarını değerlendiren bir yapıta dönüştürerek yaptı kanısındayım. Benim yapacaklarım büyük yazar Orhan Kemal için yazılanları, yazması gerekenlerin yazdıklarını bir araya getirmek olacak. Şiir denemelerinden, hikayesinden, mektuplarından örnekler vermek, oyun yazarlığından, senaryoculuğundan, romancılığından söz etmek olacak. Orhan Kemal için yazacağınıza ya da yayımlanmış bir yazınızı böyle bir kitaba, Ekim'de çıkmış olacak, almama izin vereceğinize içtenlikle inanıyorum. Bir ay içinde beni bu konuda aydınlatırsanız sevinç duyarım, teşekkür ve saygılarımla. Hikmet Altın Kaynak, 1 Temmuz 1974 İstanbul. Hikmet Altın Kaynağı mektubuna eski yazı not. Ölümünden sonra yazmam için Doğan Hızlan telefon etmişti. Uğraştım yazmaya, bir türlü yazamadım. İntikam almak gibi oluyordu. Bu duygudan kurtulamadım. İşte o zaman da Orhan Kemal'i sevmediğimi anladım. Çünkü o da beni sevmezdi. Yalnız beni değil, çağdaşı hiçbir yazarı, ünü. Kıskançlığın türlü belirtileri, gösterileri vardır. Çetin'in başka, Yaşar'ın başka, Orhan'ın başka. Kemal Tahir cepheden saldırırdı ama başka nedenler, gerekçeler uydurarak. 19. ayrımın sonu. Sayfa 287.